Donum Haber'e hoş geldiniz. Ben Umut Koçak. Telefon tavsiyeleri içeriğiyle karşınızdayım. Bu aslında bu mecrada ilk içeriğim telefon tavsiyesi olarak. Ama beni aslında en başta telefon içerikleriyle tanıdınız. Ben 6 yıl önce başka bir yayında telefon tavsiyesiyle bu editörlük macerama başlamıştım. O yüzden bu video serisinin benim için yeri ayrı. Arada bu başka bir yayına geçişten dolayı oluşan bir boşluk oluştu. Ama Temmuz ayıyla birlikte düzenli olarak ekranlarınıza gelmeye devam edecek. Şimdi bu seride aslında biliyorsunuz ben çok daha uygun fiyatlı telefonlarla başlamıştık. Çünkü 6 yıl önce 1000 liraya güzel bir telefon alabiliyordunuz. Bugün 1000 liraya telefon dahi alamıyorsunuz. Şimdi fiyat aralıklarına geçelim. Bu işin biraz duygusallığını bir kenara bırakalım. 10.000 liradan başlayacağız ve kademeli olarak yükselerek gideceğiz. Sonrasında 50.000 plus deyip videoyu sonlandıracağız. İlk modelle başlıyoruz. Samsung Galaxy M15 7.100 liraya bulunuyor. Biz ona 7.000 lirada diyebiliriz. Bence fiyatına göre sunduğu paketle fazlasıyla makul ve yeterli. İlk olarak baktığımızda Full HD Plus AMOLED 90 Hz ekranı var. Benim düsturumu biliyorsunuz. AMOLED ekranı olmayan telefona selam vermiyorum. O yüzden en düşük tavsiyemde bile AMOLED ekranı görüyorsunuz. MediaTek'in Dimensity 6100 Plus platformunu kullanıyor. Bu fiyat segmenti için yüksek performansa sahip. Denge olarak MediaTek Helio G99'u söyleyebiliriz. Ama onun 5G modem eklenmiş hali. Evet, 7000 liralık bir telefonda 5G de var. Bunun dışında temel anlamda fotoğraf kalitesi olarak iş görebilecek bir kamerası var ama daha fazlasını beklememeniz gerekiyor. 6000 mAh bir pili var. Pil canavarı. Bunu zaten incelemesinde çekmiştim. İncelemesinden görebilirsiniz. Pil konusunda eline su dökebilecek kimse yok. Bunun dışında temel bağlantı özellikleri de güncel sayılır. Parmak izi okuyucusu da yanında kullanış olarak güzel. Ve bu telefon alameti farikası rakiplerinden ayrışan 5 yıl güvenlik. 4 tane de ana sürüm Android alacak ve kutudan Android 14 ile çıkıyor. Kabaca Android 18'e kadar alacak bir telefon diyebiliriz. Ya bu fiyat segmentinde bu kadar iyi güncelleme ömrü beklemek çok sıra dışı. Bunun dışında telefonun eksilerini konuşalım. Telefonda 4 GB RAM var. Günümüz standartları için 4 GB RAM artık sınır. Benim kullanım tecrübemde çok büyük bir soruna yol açmadı ve temel işlerimi sorunsuzca yapabildim. Bunun dışında performans gerektiren işlerde de beni yarı yolda bırakmadı. Ama dediğim gibi 4 GB RAM'in o kullanımda ya hıçkıracak mı, bir takılacak mı problemini de yaşıyorsunuz. Ya şimdi bu telefon yerine bazıları diyor ki A15 alalım. A15'in bu telefondan bir artısı yok. Üstüne üstlük aynı fiyat olarak bakıldığında RAM'i de aynı. RAM için, yani daha fazla RAM için para vermeniz gerekiyor. Daha fazlasını verdikten sonra onu bir artı olarak da yazamayız. O yüzden A15 hemen hemen aynı nitelikler ama M15 daha fazlasını bir miktar daha ucuza veriyor. O sebeple M15 daha mantıklı. Bir de işin taşınabilirlik boyutunu konuşmak lazım. M15 9.3 mm ve 217 gram ağır ve kaba bir telefon. Özellikle taşınabilir bir ürün arıyorsanız biraz sorun yaratacaktır. Sıradaki modelde Samsung Galaxy M34 5G. Şimdi diyeceksiniz ilk iki telefondan beri sürekli Samsung olarak gidiyor. Samsung'un şu anda pazarda bir hakimiyeti var. Uygun fiyatlı telefonlarda hem fiyat hem de sunduğu donanımlar nezdinde Çinli rakiplerini çok ciddi şekilde geçmiş durumdalar. M34'te bunun bir yankısı diyebiliriz ama ben M34'e biraz mesafeli yaklaşıyordum. Çünkü Exynos telefon gördüm mü biraz benim yüzüme ekşiyor açıkçası kendi tercihlerimde. 9.000 liraya alabildiğiniz bir telefon öncelerde 10.000 bandının üzerindeydi. Fiyatı güzel bir noktaya gelmiş, o yüzden önerilerimde yer alıyor. Exynos 1280 kullanıyor. Bence bu telefonun zayıf karnı. Evet, temel işlerde bir sorunu yok. Oyun oynamak istediğinizde de işini görüyor ama pil tüketimi ve benzeri çevre görüntü işleme gibi konularda zayıf bir platform. Bunun dışında 6 GB RAM ve 128 GB depolama var. Temel olarak yeterli bir RAM depolama diyebiliriz. OIS destekli bir ana kamerası var. Bu ana kamera videolar için aslında fena değil ama giriş segment olarak düşünün. Fotoğrafı da gündüz gayet başarılı. Gecede de performansının düştüğünü hissedeceksiniz. Geniş açı ve makro kamerası da var. Nitelik olarak konmuş kameralar ama o nitelik niceliğe dönüşüyor mu derseniz dönüşmüyor. 6000 mAh bir pili var. 6000 mAh pil de bu telefon için fazlasıyla yeterli. Şimdi 25 Watt şarj var. M15 ile birlikte konuşalım bunu. Kutu içerisinden şarj adaptörü çıkmıyor. Bu tip telefonlarda fiyat kaygısı güttüğümüz için bu adaptörün eksikliği biraz noksan sayılabilir. Çünkü rakiplerde adaptör çıkıyor kutudan. Bu telefonda da 5G desteği var. Bunun dışında M15 gibi 5 yıl güvenlik, 4 yılda Android ana sürüm güncellemelerini verecekler. M34 bence fiyat segmentinde makul bir telefon. Özellikle 10.000 liranın altında bir bütçede düşünebilirsiniz. 10.000 lira altındaki son telefonumuzda Realme 11 4G, 9.300 TL civarında bulunuyor. Gene AMOLED bir ekran. Zaten dediğim gibi AMOLED aşağısında bir tavsiyem yok. MediaTek Helio G99 kullanıyor. Buradaki az önceki bahsettiğim telefonlara göre aslında çok mantıklı değil. Ben şahsen tercih edecek olsam M34 ve M15'e yönelirim. Ama bu telefonda bence Samsung dışında bir alternatif arayana güzel bir seçenek. 8 GB'dan 256 GB depolama var. Bu sınıf için fazla denme depolaması. Ve 108 megapiksel iyi bir kabiliyeti olan bir ana kamerası bulunuyor ama çevre kamerası yok. Sadece bir derinlik kamera koymuşlar. Derinlik kameralarda biliyorsunuz sadece konmak için konur. Pil kısmında fena değil. 67 watt hızlı şarjı destekliyor. 67 watt adaptörü de kutu içeriğinden çıkıyor. Bunun dışında güncelleme konusunda net bir vaat yok Samsung'lar gibi ama Realme tarafı 2 sürüm vereceğini dolaylı yoldan dillendirmiş durumda. Ama Android 13 ile çıktı. Android 14'ü aldı. Android 15'i alır mı bir sürüncemede. Ama Samsung'lara göre bir artısı da taşınabilirlik konusu. 8 mm'nin aşağısında bir kalınlığı var ve 178 gram. Samsung'un bahsettiği modellerine göre daha taşınabilir bir model. Şimdi sıradaki fiyat aralığına geldik. 10.000 ile 15.000 TL arası. İlk model Tecno Camon 20S Pro 5G modeli. İsmi biraz uzun. 12.500 TL civarında bulunuyor. Özelliği bu telefonun fiyatına göre fazla donanım sunması ama ben yazılım tarafında Tecno telefonları pek beğenmiyorum. Özellikle arayüzlerinin fazlaca reklamla şişirilmiş olması, özellik katayım derken o özelliklerin işlevlerini yitirmesi gibi durumlarla karşılaştım. O yüzden yazılım kısmında biraz Tecno'yu geri plana atıyorum ama bu fiyata göre donanımı hiç fena değil. AMOLED 120 Hz bir ekran var. Sınıfı için güzel bir ekran. MediaTek'in Dimensity 8020 platformunu kullanıyor. Yine bu fiyat segmenti için performansı iyi sayılabilecek. Sizi tüm işlerinizde rahatlıkla götürebilecek bir yonga. 8 GB RAM 256 GB depolama var. Yüksek bir depolama. Kamera kısmında eski sensör kullanmışlar ama OIS desteği gibi detaylar eklemişler. 32 megapiksel bir ön kamerası var. Selfilerde, öz çekimlerde gayet işinizi görecek türde. 5000 mAh bir pili var. 33 watt hızlı şarj. Çok hızlı değil günümüz şartları için ama kutu içeriğine dahil olması ve standart bir telefona göre daha hızlı şarj olması yaklaşık 1 saat içinde pilini dolduruyor. O da iyi bir süre. Bunun dışında 5G gibi, stereo hoparlör gibi temel özellikler, NFC gibi bazen aradığımız özellikler de var. Yüz tanıma var. Parmak izi okuyucusu da gayet hızlı çalışıyor. Temel olarak baktığımızda donanım bazında güzel bir telefon. Yani bu 12 bin liraya alacağınız bir telefon için olabilecek maksimum donanım bu kadar zaten. Sıradaki model Realme 11 Pro. Aslında 12 serisi de geldi ama 12 serisinin fiyatını ben çok yüksek buldum. O yüzden 11 Pro'dan devam edeceğiz. Ben 11 Pro'nun özellikle tasarımını beğeniyorum. O arkadaki deri benzeri doku gayet güzel bir hissiyat yaratıyor. Gene 120 Hz AMOLED ekranımızı cebe koyduk. MediaTek Dimensity 7050 kullanıyor. Az önceki bahsettiğim Tecno Camon ile hemen hemen benzer platformlar aslında. İsimdeki o jenerasyon farkı var gibi düşünmeyin. Temel olarak yakınlar. Gene 8256 RAM depolama bizim standartımızın üstü. 100 megapiksel OIS destekli bir ana kamerası var. Bu fiyat segmenti için kamera başarımı benim test ettiğim ürünler arasında en iyi durumdaydı. Ama çevre kameraları yok. 2 megapiksel makro kamerası var sadece. Yani geniş açı vesaire arayanlar bu telefonda biraz üzülebilir. Ön kamerası beklediğim kadar iyi değildi. O yüzden başka tercihlere yönelebilirsiniz sadece ön kamera odaklı düşünüyorsanız. 67 watt hızlı şarj olması güzel. Bu ekstra bir detay. Bunun dışında 3 yıl güvenlik 2 tane de ana sürüm Android güncellemesi alacak. Bu da aslında günümüz koşulları için az ama en azından bir güncelleme sözü verilmesi bir artı denebilir. Görece taşınabilir bir telefon. 200 gramın aşağısında, 1 santimin de aşağısında bir kalınlığı da var. Yani kompakt, kamerası iyi, temel özellikleri de yerinde bir telefon arıyorsanız Realme 11 Pro güzel seçenek. Sıradaki telefon tam sınırda 14.800 liraya bulunuyor. Poco X6. Benim bu fiyat aralığında içime sinen bir telefon. Gene AMOLED 120 Hz ekranımızı cebimize koyuyoruz. Bundan hiç taviz vermiyorum zaten. Qualcomm'un Snapdragon 7S Gen 2'sini kullanıyor. Çok performanslı bir platform değil ama Qualcomm yongalara karşı bir sempatiniz ya da memnuniyetinizin yüksek olduğunu biliyorum. Bu fiyatlarda bir düzgün sayılabilecek Qualcomm chipsetli ürün olması güzel. Ve 12 GB RAM ile geliyor. 256 GB depolama da var. Yani depolama da RAM'den kısmamış Xiaomi. Xiaomi'nin kıstığı nokta ne derseniz kamerası. İçerisinde 4 yıllık hatta 5. yılına girecek bir kamera sensörü var. Evet yeni bir telefon alıyorsunuz ama içerisindeki kamera donanımı aslında 5 yıl önceki bir telefona ait. O yüzden kamerada çok bir performans beklemeyin. Ama şöyle bir parantez de açmak lazım işin kurtları için. Buradaki yonganın işleme kabiliyetleri 5 yıl öncesinden daha iyi olduğu için sizin temelde elde ettiğiniz fotoğraf video çıktısı şu anki o kameranın ilk versiyonuna göre daha iyi durumda olacak. Aklınızda bulunsun. 5100 mAh bir pili var. Bu standart denebilir. 67 watt hızlı şarjı var. Ve adaptör de içeriğine dahil. Bu da güzel. Kızılötesi portu, stereosu, 5G'si, Wi-Fi'yi hepsi tam anlamıyla yerinde. Wi-Fi 5 kullanıyor bu arada. Wi-Fi 6 olmasını isterdim. Bayağı dolu bir telefon çünkü aslında. Güncelleme kısmına geldiğimizde 4 yıl güvenlik. 3 tane de ana sürüm Android güncellemesi alacak bu telefon. Fena değil. Daha iyisini görmüşlüğümüz var. Ama bu da bence fena olmayacak bir yazılım desteği. IP54 su sıçramalarına karşı var. Bu kesinlikle suya dayanıklılık değil. Sadece hafif su damlalarından korumak için. Gidip de telefonunuzu suya daldırmayın. Öyle bir koruma değil. Ve taşınabilirlik olarak da fena değil. 8 mm bir kalınlık ve 180 gram da bir ağırlığa sahip. Görece kompakt taşınabilir bir ürün diyebiliriz. Tabii ekrandan bağımsız söylüyorum. Ekranı ufak bir telefon değil bu. 15.000-20.000 TL aralığına geldik. Artık güzel telefonlara selam vermeye başlıyoruz. İlk model Samsung Galaxy A55. Bu benim tavsiye etmediğim bir model. Şimdi diyeceksiniz tavsiye etmediğim modelde tavsiye içeriğinde ne arıyor diyeceksiniz. Fiyatına ciddi bir düşüş oldu. Bu telefon ilk çıktığında 20.000 bantlarındaydı ve daha ucuza S23F'ye alabiliyordunuz. Bence S23F'ye bu telefondan daha mantıklı. Ama aralarında şu an 5.000 liralık bir makas oluşmuş durumda. Hal böyle olunca da A55 artık mantıklı seviyede. Şimdi Full HD Plus AMOLED 120 Hz ekran artık standart oldu. Bundan aşağı telefon görmüyorsunuz şu an. Samsung'un Exynos 1480 platformunu kullanıyor. Bu platformun aslında CPU olarak size bir vaadi yok. GPU tarafında geliştirilmiş özel bir mimarisi var. Özellikle oyun performansında sınıfından bir tık daha iyi olabiliyor. Ama işlemcisine zayıf tutulması nezdinde bazı performans sıkıntıları da özellikle render yapıyorsanız ama diyeceksiniz telefonda renderda işim yok. Size bir sorun yaratmayacaktır performansı. 8 GB RAM, 128 GB depolama. Bana 128 GB başlangıç için yeterli geliyor ama bazılarınız özellikle diyor ki daha yüksek depolama lazım. 128 GB'a sığmıyoruz diyorsunuz. Haklısınız. 128 GB 16 bin lira civarında bir telefon için daha yüksek tutulabilir. Çünkü rakiplere baktığımızda 256 depolamalar, 512 depolamalar artık standart olmaya başlamış durumda. 50 megapiksel optik imaj sabitleme destekli bir kamerası var. Bunun dışında iş görecek kalitede bir 12 megapiksel geniş açı kamera var. 5 megapiksel makro var ve benim denediğim kadarıyla makroda daha iyi durumda. Daha detaylı ve net bir şekilde fotoğraf çekebiliyorsunuz. Hatta şöyle bir detay ekleyeyim. Xiaomi'lerdekiler sabit fokus. A55'teki makro kamerada ayarlanabilir fokus özelliği de bulunuyor. Tabii çok önemli bir özellik değil ama arayan için detay özellik diyebiliriz. 32 megapiksel bir ön kamerası var. Açısı görece geniş ama ışık hassasiyeti gördüğüm kadarıyla yüksek. Işık konusunda biraz taviz verebiliyor. 5000 mAh bir pile sahip, ortalama bir değer diyebiliriz. Artık standart oldu telefonlarda. Wi-Fi 6 var. Güncel bir iletişim standardı olması iyi. Bluetooth 5.3 var. NFC var. Stereo hoparlörü de bulunuyor. Bunun dışında IP67 suya toza dayanıklılık da var. Gerçek anlamda suya toza dayanıklı diyebiliriz ama siz gene de o suya sokmayın. Yani o dertten kurtarın kendinizi. Kafanız rahat etsin. 5 yıl güvenlik, 4 sürümde Android güncellemesi var. Güncellemesi de iyi. Yazılımsal One UI'yi ben beğeniyorum şahsen. O yüzden aslında önerilerde de bir tık öne attığım oluyor. 8.2 mm ve 213 gram. Biraz ağır. Biraz ağır. Hatta biraz ağır bir telefon. Samsung A55 fiyatına göre güzel bir seçenek. Bu fiyat aralığında benim öne çıkardığım modele geldik. Poco X6 Pro 17 bin liraya bulunuyor. Gene düzgünce bir AMOLED ekranı cebimize koyduk. Bu sefer MediaTek'in Dimensity 8300'ünü koyuyoruz. Performans anlamında fiyat aralığında rakiplerine fark atıyor. Hatta saf oyun performansı da iyi durumda. Isıya bağlı performans düşüşü yaşayabilen bir telefon. Yani performansının stabilliğini korumakta bazen zorlanabiliyor. Ama performansı düştüğü halde bile rakiplerin üzerinde. 8256 standart. Yani bu bence yeterli bir kapasite. Zaten bu telefonun yüksek versiyonunu bence almak mantıklı değil. Burada fiyatı oynuyoruz. Başlangıç modeli RAM depolama olarak yeterli zaten. Yine 5000 mAh standart pilimiz. 67 Watt kutuya dahil şarj adaptörümüz. Bluetooth 5.4, 5G, Wi-Fi 6, kızılötesi port, stereo hoparlör, temel özellikler her şey var. Bir kablosuz şarj yok, o da olsa zaten adı konmamış bir üst seviye telefona dönüşecek. 4 yıl güvenlik, 3 tane de ana sürüm Android güncellemesi alacak. Bu da fena değil. IP54 su sıçramalarına karşı bir koruma var. Dediğim gibi suya dayanıklı değil. Çekineceksiniz bu telefonda o tip konularda. Gelelim zayıf noktasına. Kamera. 17 bin liralık bir telefon için bence kamerası sınıfta kalıyor. 64 megapiksel OmniVision 64B kamerayı kullanıyor. Gene X6 ile aslında aynı kamerayı kullanıyor yapı olarak. Ve eski bir sensör. Gene aynı noktaya geliyoruz. Geniş açı ve makrosu da bence nitelik olarak zayıf kameralar. Hal böyle olunca kamera konusunda çok önerilebilecek bir telefon değil. Bunun dışında 16 megapiksel de bir ön kamerası var. Xiaomi'nin yıllardır kullandığı bir kamera bu da. Yani kamera anlamında günceli değil. Xiaomi'nin geçmişini temsil eden bir ürün. Kamera konusunda çok öne çıkaramıyorum. Kamera konusunda bir isteğiniz varsa bu telefonu pas geçin. Sıradaki tavsiye aslında biraz farklı telefonlar arayanlar için. Çünkü bu diğer telefonlardan farklı görünen bir ürün. Nothing Phone 2A'dan bahsediyorum. 17.200 liraya bulunuyor. Ve Natifon 2A'nın alameti farikası Glips adını verdikleri o arka taraftaki ışık oyunları. Bu ışık oyunları da telefonu farklı kılıyor. Ve bu ışık oyunları da boş değil bu arada. Bazı işlevleri de gösterebilir şekilde size. Farklı görünen bir telefon arıyorsanız sizin için çok mantıklı bir seçenek. Ama diğer detaylarına da bakalım tabii ki. MediaTek 7200 kullanıyor Dimensity serisinden. Performansı iyi. Hatta şöyle de diyebilirim, bu telefonun pil yönetimi beklediğimden iyi durumda. 5000 mAh bir pili var. Buna rağmen PC Mark pil testinde çok fazla bir süre alıyor. Bu telefonun bana pil konusunda böyle bir iyi süre vermesi şaşırttı. Çünkü rakipleriyle standart değerleri kullanıyor aslında. Bunun dışında 828. Bu telefonda RAM ve depolama rakiplerinden biraz noksan ama temel kıstas için bence yeterli. Kamera konusunda bence rakiplerinden bir tık ayrışabilen bir telefon. Onlardan iyi durumda olduğunu düşünüyorum. 50 megapiksel OIS destekli bir kamerayı kullanıyor. Geniş açı kamerası hiçbir rakibinde yok. 50 megapiksel geniş açı kamera kullanıyor ve JN1 sensörü. Bu ana kamera olabilecek nitelikte bir sensör ama genellikle giriş seviyesi telefonlarda kullanılıyor. Niteliği fena değil. 32 megapiksel ön kamerası da Samsung'a göre kıyaslarsam açısı olarak dar ama düşük ışık performansı Samsung'dan iyi durumdaydı. Ön kamera konusunda da geçerli not alır. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, stereo hoparlör gibi özellikleri de destekliyor. Ekran içi parmak izi okuyucu var. Güncelleme tarafında da 4 yıl güvenlik, 3 yıl ana sürüm Android güncellemelerini destekliyor. Natifon 2A fiyat, tasarım ve temel donanım nezdinde öne çıkan bir model. Bu kıstaslar sizin için önemliyse tercih edin. Geldik 20.000-30.000 TL arasına. İlk modelimiz Samsung Galaxy S23 FE. Bu benim şahsi bir tavsiyem. Üst seviye bir telefon olarak bence gerekli nitelikleri karşılamıyor. Özellikle tasarım nezdinde elinize alıp bakmanız lazım. Mağazalarda falan bulunuyor. O çerçevelerin birleştirme noktaları, işte o ele aldığınızda o sivri köşeler biraz rahatsız edici bir telefon tasarım anlamında. Ben ondaki Samsung Galaxy S serisi duruşunu alamıyorum. Ama genel kasa yapısı aslında sektör standardı denebilir. 6.4 inç AMOLED 120 Hz bir ekranı var. Güzel de bir ekrandır. Exynos 2200 platformunu kullanıyor. Aslında benim performans nezdinde çok beğenmediğim bir platform. Ama performans kıstasında 20.000 lira için aslında çok bir noksanı yok. Kamera kısmında 20.000 liraya alabileceğiniz bence en başarılı telefon. Yani 20.000 civarlarında bir bütçeniz varsa, başlangıç olarak söylüyorum, yani 15.000-20.000 arasında bahsetmiştim ya, onların kamerasının olmuş hali. Yani biraz daha fazla verip 2-3.000 daha çok daha iyi bir kamera deneyimine ulaşabilirsiniz. 12 megapiksel geniş açı var. 8 megapiksel telefoto var. Ve 10 megapiksel de ön kamerası var. Kamera donanımı bence bu fiyat segmenti için başarılı. 4500 mAh bir pili var. 25 watt kablolu, 15 watt da kablosuz şarjı destekliyor. Kablosuz şarjı olması güzel. Bu fiyatlarda telefonlarda görmediğimiz bir özellik genellikle. Ve pil konusunda ama eleştiri getirmek lazım. Pil ömrü olarak daha ucuz bahsettiğim modellerin gerisinde kalıyor. Gerek kapasite olarak gerek sunduğu aktif ömür olarak. Orada biraz Exynos'un da kabahati var. Ama genel olarak aslında 20.000 lira güzel bir telefon. Wi-Fi 6E var, NFC var, stereo var. Kablosuz tel şarj özelliği de var. Gerekli işte desteği olan ürünleri kablosuz olarak telefon üzerinden şarj edebiliyorsunuz. 5 yıl güvenlik, 4 ana sürüm Android güncelleme garantisi de veriliyor. IP68 suya toz dayanıklılık da var. Görece ince bir telefon ama hafif değil. 210 gram ağırlığı var. 210 da biraz ağır denebilir bu telefon için. Ve ekran içi parmak izi okuyucusu falan da düzgün çalışıyor. Temel donanımları güzel. Android 13 ile geliyor kutudan. Eski bir Android ile çıkıyor. O yüzden günümüz telefonlarına göre evet güncelleme ömrü fazla ama bir sürüm daha geriden güncelleme hayatı bitecek gibi düşünebilirsiniz. S23 FE sonrasında biraz daha performans konusunda bize daha güvenli bir limana geçelim. Poco F6'ya 23.600 liraya bulunuyor. Gene 6.67 inç Full HD Plus 120 Hz ekranı cebe koyduk. Yonga tarafında Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 platformunu kullanıyor. Bu platform aslında 8 Gen 2'nin modernize edilmiş hali diyebiliriz. Hemen hemen onunla yakın. Yani 8 Gen 3 ile pek alakası yok bu Yonga'nın. Ama 23.000 lira civarında satılan bir telefonda 8 Gen 2 performansını almak da iyi bir konu diyebiliriz. Çünkü 8 Gen 2 benim performans ve throttling'e görece az girmesiyle dikkatimi çeken bir Yonga'ydı. Bu Poco F6'da da önemli bir nokta diyebiliriz. Çünkü 23.000 civarında 8 Gen 2 ya da onun biraz daha modernize edilmiş halini verebilen telefon yok. 8 GB RAM 256 GB depolama ile geliyor. Arzu ederseniz yakın bir fiyat farkına daha yüksek RAM ve depolama modeline de geçebiliyorsunuz. 50 megapiksel OIS ana kamerası var. 8 megapiksel geniş, 20 megapiksel de ön kamera var. Poco'larda hep kısılan özellik kameradır. Bu da sınıfına göre kamera olarak başarılı bir telefon değil. Yani kamera önceliğini size geri plana atın. Bu telefon diğer ekstra donanımlarda size artı sağlıyor. 5000 mAh pili var ve 90 Watt hızlı şarjı da destekliyor. Kutu içerisinde de adaptörü dahil. Bunun dışında Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi gibi portları da bulunuyor. 4 yıl Android güvenlik güncellemelerini, 3 yılda Android ana sürüm güncellemeleri alacak. HyperOS altyapısıyla geliyor Xiaomi'nin. IP64 su sıçramalarına karşı koruma var. Ve sınıfı için bence hafif ve ince bir telefon. 7.8 mm olmasıyla beraber 179 gram ağırlığında. Bence genel performansı ve sunduğu özelliklerle dikkat çekici. Ama kamera konusunda burada Samsung'lara pek yaklaşamayacak. Bu telefon kompakt boyutlarda üst seviye özellikler isteyenler için bahsettiğim modeli az çok tahmin ediyorsunuzdur. Samsung Galaxy S23 27 bin lira civarında bulunuyor. 6.1 inç bir ekranı var. 6.1 inç aslında küçük bir ekran değil ama günümüzün ekran gövde oranı yüksek telefonlarını düşününce 6.1 inç telefon aslında eskinin 5.2 inç, 5 inç telefonlarıyla eşdeğer diyebiliriz. Yani o boyut algısıyla düşünürseniz kompaktlığını anlayabilirsiniz. 828 depolaması var. Snapdragon 8 Gen 2 kullanıyor. Bence hala bu fiyat segmenti için performans anlamında yeterli, güzel bir telefon. Kamera konusunda da emsallerinden çok daha iyi durumda. Ben kamera performansını beğeniyorum modelin. Zayıf karnı pili, 3900 mAh bir pili var. Günü kurtarmak için yeterli ama fazlasını aradığınız noktada kesinlikle doğru adres değil. Bunun dışında güncel bağlantı özellikleri de var, vurgulamıyorum. 5 yıl güvenlik, 4 tane Android ana sürüm güncellemesini de alacak. Kompaktlığını biraz daha genişletelim. 7.6 mm ve 168 gram. Hem hafif hem ince hem küçük. Yani kompakt üst seviye bir telefon arayan için güzel seçenek. IP68 suya tozuna dayanıklılık da var. Gerçek anlamda dayanıklı. Emsallerinde olmayan USB 3 portu da yer alıyor. Hızlı bir portu var görüntü aktarmak için. Güzelce kullanabilirsiniz. S23 pil ömründen çekinceniz varsa tercih etmeyin. Ama genel paketi fazlasıyla iyi. Geldik 30 bin lira ile 50 bin lira arası fiyat makasına. İlk modelimiz aslında performans odaklı ve oyuncuları tavlamak üzerine olmuş bir telefon. Nubia Red Magic 9 Pro 45 bin liraya bulunuyor. Bence saf donanım paketi fiyatına göre fazlasıyla hak ediyor. Ama cici bici özelliklere baktığınızda zayıflığını hissetmeye başlıyorsunuz. Gene 6.8 inç büyük bir ekranı var. Kaba bir telefon. Sivri hatları var. Elde tutması zor bir telefon, onu baştan söyleyeyim size. Snapdragon 8 Gen 3'ü kullanıyor. Ve şu an Türkiye'de satılan 8 Gen 3 ile en uygun fiyatlı telefon olması lazım. 12 GB RAM ve 256 GB depolaması var. Bence yeterlinin ötesinde. 50 megapiksel OIS, 50 megapiksel geniş, 2 megapiksel de makro kamerası var. Kamera anlamında bence çok zayıf. Özellikle 45 bin liralık bir telefon olduğunu da düşünüyorum. Üstüne bir tık fazla verip S23 Ultra aldığınızı düşünürsek kamera konusunda noksanlığını siz daha iyi anlayacaksınız. 16 megapiksel bir kamerası var, ön kamerası var ama ekran altı kamera. Ekran altı kamera ne derseniz ekranın altına gizlenmiş bir şekilde siz kamera adası, çıkıntısı, çentiği görmüyorsunuz. Orada gizlenmiş bir şekilde ekranın altında yer alıyor. Ancak bu pratikte anlattığım kadar iyi bir teknoloji değil görüntüleme anlamında. Özellikle fotoğraf video çekmek istediğinizde çok bulanık ve kalitesi düşük görüntüler alabiliyorsunuz. O yüzden ön kamera düşünenler bu telefondan kesinlikle uzak dursun. Ana kamera düşünenler de performansla memnun kalmayacaktır. Bunun dışında Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, 3.5 mm jack, stereo hoparlör, 2 yıl güvenlik ve bir sürüm Android güncellemesi vereceğini söylüyor Nubia. Bu çok az bir güncelleme ve üst seviye bir telefondan bahsediyoruz. Nubia'nın bu yazılım konusuna el atması lazım. Ve telefon alameti farikası, kimisi için de korku senaryosu. Telefonda aktif soğutma var. Bu telefonda fan var. Ve fanla birlikte işlemcisini soğutuyor. Şimdi diyeceksiniz ki o bu fan ses yapıyor mu? Yük altında bir vızıltı duymanız olası. Ama çok yüksek bir rahatsızlık yaratmıyor sizde. Aksine telefonun performansını olumlu yönde etkilediği de bariz bir şekilde throttling testlerde. Kabaca Nubia Red Magic 9 Pro farklı bir gene telefon arayanlara ve parasıyla resmi pazarda maksimum donanım arayanlara güzel bir telefon. 47.300 liraya Samsung Galaxy S23 Ultra alabiliyorsunuz. Bence şu an en mantıklı telefon denebilir. Hatta gri pazara girerseniz 25.000-30.000 lira aralığında da bu telefonu alabiliyorsunuz. Onun detayına çok girmeyeceğim tabii ki. 6.8 inç QHD Plus 120 Hz bir ekranı var. Güzel de bir ekrandır. Hatta sınıfı için en iyi ekranlardan biri diyebiliriz. 8 Gen 2 kullanıyor. Benim beğendiğim bir platform. RAM ve depolaması 8256. Kamera kısmında bence hala günümüz telefonlarıyla da yarışır. Ben S24 Ultra ile çok bir kamera kalitesi farkı olduğunu da düşünmüyorum. Hatta sırf kamera için düşünüyorsanız aradaki fiyat farkını vermeyin. S23 Ultra'da kalın. Kamera konusunda fiyat segmentinin en iyi modellerinden biri zaten. Orada bir taviz vermeyeceksiniz. 5000 mAh pili var. 45 watt hızlı şarj destekli. Günümüzde artık uçan kaçan hızlı şarjları görüyoruz. Onların yanında düşük. Samsung bu konuda muhafazakar davranıyor. 15 watt kablosuz şarjı var. Bir akıllı telefondan beklediğiniz aslında tüm üst seviye özellikleri barındırıyor. Çok detayına girmeye gerek yok. Güncelleme konusunda bir parantez açalım. Samsung S24 serisiyle birlikte 7 yıl güncelleme verecek. Ama S23 Ultra'larda 5 yıl güvenlik, 4 tane de Android ana sürüm güncellemesi var. Güncelleme konusunda yeni nesline göre ciddi bir süre olarak eksisi var diyebiliriz. Ama S23 Ultra bir telefon bakan için benim öncelikli tercihlerim arasında, üst seviye özellikler arayanlar için özellikle. Gelelim iPhone yok mu diyenlere. Evet, iPhone var ama iPhone 15 ile başlıyorum. 49 bin liralık bir fiyatı var. Şimdi diyeceksiniz ya, bu kadar paramız yok, niye iPhone 15 ile başlıyor? Daha ucuz modelleri, eski modelleri alsak diyorsunuz. Ben orada çarşıya çıkıyorum, fiyatlara bakıyorum. iPhone 13 serisi 40 bin liralara yaklaşmış. 14 ile 40 bin lira civarlarında geziyor. Hal böyleyken iPhone 15'i alırsınız. Apple'da günceli almak kazandırıyor diyeceğim ama Apple son duyurusuyla birlikte, WWDC etkinliğinde yaptığı duyuruyla birlikte iPhone 15 kullanıcısını biraz üzdü. Yapay zeka özelliklerinin bu seriye gelmeyeceği söylendi. Sadece Pro serisinde olacak. Hal böyle olunca da yeni telefon olmasına rağmen özellik kaybetmesi biraz yüz burkucu olabilir. Ama onun dışında Apple ekosistemi için temel donanım olarak fazlasıyla iyi zaten. Yıllarca size güzelce hizmet edecektir. Bunun dışında güncellenmiş kamera paketi ve çevre özellikleriyle de güzel bir iPhone seçeneği olarak hayatınıza renk katacak. 50 bin lira üstü telefonlarla başlıyoruz. Benim aslında ilk çıkışında fiyatını yadırgadığım bir telefon Honor Magic 6 Pro. Şu an 50.160 liraya bulunuyor. Küsuratıyla söylüyorum size net fiyat. 8 gen üçlü ideal telefonlardan biri. Ama benim şahsi fikrimce S24 Ultra ve S23 Ultra arasında tercih edilmekte zorlanacak bir telefon. Ama bu onu kötü bir telefon yapmıyor. Tüm özellikleri üst seviye, gerek kamerasıyla, performansıyla, donanımıyla, hatta o kamerada tasarımıyla da dikkat çekiyor. Ben farklı bir telefonum dedirtiyor. O deriye benzer bir doku da kullanmışlar. Honor Magic 6 Pro Samsung ekolün değil, hatta Apple'da olmasın ama Android tarafında üst seviye telefon olsun diyenler için tavsiye edebileceğim bir telefon. Son iki modele geldik. Aslında burada tercih Apple mı Samsung mu'ya dönüyor. İlk modelimiz Samsung Galaxy S24 Ultra, 60 bin liraya bulunuyor. Şu anda Android tarafında alabileceğiniz en dolu telefon zaten. Hatta yeni işte katlanabilir telefonları da gelecek Samsung'un ama katlanabilirleri ben henüz tavsiyeler için olgunlaşmış görmüyorum. Bir ara fantezi objesi olarak fantezi arayanlara öneriyordum ama artık ondan da çıkardım. Çünkü fiyatları çok absürt noktalarda. S24 Ultra'da şu an paranın alabileceği en iyi telefonlardan biri. Eğer zaten Android tarafında kalmak istiyorsanız şu an Türkiye'de alabileceğiniz de en dolu telefon bence. Sıradaki modelde iPhone 15 Pro. Apple tarafından alınabilecek en mantıklı model bence şu an. Eksisi artısıyla en mantıklı model. Bakıldığında şu anda Apple tarafında her teknolojinin en sonu bu modelde var. Ama şu parantezi açmam lazım. Bir de modelin Pro Max modeli var. Pro Max modelinde zoom kabiliyeti biraz daha yüksek. Zoom kabiliyeti dışında, pil ömrü ve ekran büyüklüğü dışında çok bir fark yok aralarında. O yüzden ben iPhone 15 Pro'ya hem daha ucuz olması hem de taşınabilir olmasıyla daha öne çıkarıyorum. Çünkü iPhone 15 Pro, Pro Max ile arasında ciddi bir ağırlık ve kalınlık farkı var. Bunlar hesap edilince Apple iPhone 15 Pro zoom farkı hariç daha makul, güzel bir telefon. Çünkü pili daha küçük dedim ama sunduğu pil ömrü gene mantıklı derecede kalıyor. O bir günü çıkarma konusunda iyi. Apple konusunda şu parantezi de açmak lazım. Şu an Temmuz ayındayız. Eylül ayı gibi yeni iPhone'lar da gelecek. Eğer satın alma konusunda bir aceleniz yoksa muhtemelen daha pahalı gelecekler ama 2 ayda da yeni teknolojiyi yakalamak isteyebilirsiniz. Çünkü Apple tarafında bu seriyle birlikte özellikle yapay zeka ve çeşitli ek donanımlar konusunda bir atılım olacak gibi. Onu da beklemek isteyebilirsiniz. Ama dediğim gibi iPhone 15 Pro'da şu an 66 bin liraya. Apple'da size en üst deneyimi sunmayı amaçlıyor. Onun haricinde de çok bir eksisi yok aslında genel olarak düşünüldüğünde. Bu aylık telefon tavsiyelerinin sonuna geldik. Bu arada bu ürünlerin linkleri açıklama kısmında yer alıyor. Oradan tıklayarak ürünlere ulaşabilirsiniz. İsterseniz, arzu ederseniz de satın alabilirsiniz. Donanım haberi takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.